Ayrım 9, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 116. Sıcak alevlerin rüzgarı yanık et kokusu yayıyordu etrafa. Evlerin pencerelerinden alevler yükseliyor ve camlar sıcaktan patlıyordu. Her yer yanıyordu. Katledilmiş köylerin cesetleri öldürülmüş haşereler gibi yollarda yan yana yatıyordu. Kadınlardan bazılarının göğüs ve alt kısımları çıplak bir şekilde çamura bulanmıştı. Bedenlerine derin yaralar açılmıştı. Canavarların onlara neler yaptığını tahmin etmek zor değildi. Titreyerek cesetlerin üzerinden geçti ve dikkatini toplayıp bir inilti ya da ağlama sesi duymaya çalıştı. Belki hayatta kalanlar olmuş olabilirdi fakat havada mezar sessizliği vardı. Isı giderek yükseliyordu. Tuğla duvarlar fırın vazifesi görüyor ve ısıyı yükseltiyordu. Cüce yok olan köyü terk etmek zorundaydı. Tekrar tepeye çıkarak oturdu ve köyün harabeye dönüşünü izlemeye zorladı kendini. Benim suçum. Çaresizlik içinde yüzünü ellerinin arasına gömdü ve ağladı. Öfke ve çaresizliğin gözyaşlarını döktü. Kendini toparlaması oldukça uzun sürdü. Orklar ona kendi halkının neden dağlardaki geçitlerde nöbet beklediğini göstermişti. İnsanlar kendilerini bu canavarlara karşı koruyamıyorlardı. Tunkdil yaşlı gözlerle köye baktı. Hiçbir yerin sonu böyle olmamalıydı. Tuzlu gözyaşlarını yanağından sildi ve ellerini cübbesiyle kuruladı. Bacağındaki ağrı yola çıkmasını engelliyordu. Tepenin üzerine yatıp üzerini örttü ve güneş batarken alevlerin oyunlarını izledi. Yangın yanacak bir şey kalmayıncaya kadar sürdü. Gece yarısı olmuştu. Yıkıntıların arasında bazı yerlerde hala yanan korlar kalmıştı. Cücenin aklına karabasanların korkunç gözleri geldi. Bu kadar kısa süre içinde ne kadar çok şey yaşamıştı. Yarın yine asıl görevine dönecek ve eşyalarının adresine teslim edecekti. Sonunda Lord Eonon'a kara elf ve orklar daha fazla güçlenmeden korunaklı ülkede önlemler alması için ikna edecekti. Tunkdil ertesi sabah uyandığında tüm o yaşadıklarının rüya olması umuduyla kalktı ancak öyle değildi. Güneş gri bulutların arkasına saklanmıştı ve havada yağmur kokusu vardı. Güzel çayırın tüten yıkıntıları, yıkık duvarlar ve yanmış binaları siyah kemikler gibi karanlık gökyüzüne doğru yükseliyordu. Tarla ve bostanlardan başlayan beyaz bir sis ilerleyip köyün yıkıntılarının tamamını üzerine örttü. Toprak ölenlerin yasını tutarak üzerine daha bir güneş batımı önce yaşam olan yerin üstünü bir tülle örtüyordu. Cüce bu görüntüye daha fazla dayanamadı ve eşyalarını alarak yola koyuldu. Topallayarak ilerlerken yanındaki azığın bir kısmını yedi. Güzel çayıra gitmeden önce aldığı ekmek neredeyse boğazında kalıyordu. Tadında kan ve suçluluk vardı. Ekmeği hemen geri koydu. Bacağındaki yaralar yanıyordu. İltihaba karşı bir şey yapmadığı takdirde ateşin yükselmesi tehlikesiyle karşı karşıyaydı. En kötü ihtimalde iltihap azar, bacağına yayılır ve bu da bacağına ve hatta canıma bile mal olabilirdi. Yürüyüşü olaysız geçti. Gavuragar sınırını aşıp geceyi bir meşe ağacının altında geçirdi. Ağacın yapraktan çatısı ona gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yağmurdan korumuştu. Yürüyüşün 5. gününde yaranın kabuk bağlamış yerleri yanıyordu ve deriye bastırdığı sarı yeşil renkli bir irin akıyordu. Tunkdil dişlerini sıktı. Yol kenarında durup yardım beklemenin bir anlamı yoktu. İnce ince yağan yağmurun altında zorlukla ilerliyordu ve bir süre sonra yol tam bir çamur deryasına dönüşmüştü. Sonunda 6 köy evinin bulunduğu küçük bir yerleşim yerine vardı. Alnı çoktan yanmaya başlamıştı bile. Açık renk saçları olan ve basit köylü kıyafetleri giymiş bir kadın elinde 2 süt güğümüyle ahırdan çıkmıştı. Karşısına gördüğü salınan yaratık dikkatini çekti. Kadın olduğu yerde durdu. Tunkdil onu tam olarak göremiyordu. Onun için sadece bulanık bir gölgeydi. Vrakka sizinle olsun cümlesi çıktı dudakların arasından. Sonra yüzüstü çamurun içine düştü. Düşüşünü yavaşlatıp kendini korumak için bile kollarını kaldıramamıştı. Opatja diye bağırdı kadın ve elindekileri yere bıraktı. Çabuk dışarıya gel. Ayak sesleri yaklaştı yanına. Onu sırt üstü çevirdiler. Ateşi var dedi yüzü bulanık birisi. Ses kulağını yankılanarak ulaşıyordu. Birisi bacağını inceliyordu. Ah kangren, dikkatli bir şekilde samanlığa taşıyın. Onu kaldırıp taşıdılar. Bitki ilaçlarına ihtiyacı var. Ne bu diye sordu bir çocuk sesi. Böyle bir şey daha önce hiç görmedim. Yerden bitmelerden diye cevap verdi kadın. Ama yer üstünde yürüyor. O zaman ona neden... ''Eve dön Cemta ve kardeşlerini götür.'' dedi sabırsız bir erkek sesi kız çocuğuna. Tunk dil ısıyı hissetti. Saman kokusu da vardı. İnekler böğürüyordu. Yağmur durmuştu ve etrafı kararıyordu. Güzel çayır dedi zayıf bir sesle. Orklar güzel çayırı yerle bir ettiler. Ne dedi diye sordu kadın şaşkınlıkla. Ateşi var, ciddiye alma dedi adam. Bak, bir kurt tuzağına basmış ya da koca ağzı bir ork tarafından ısırılmış. Gülüşmeler duyuldu. Cüce adamın kolunu yakaladı. Ateşim olabilir ama yine de iyi hatırlıyorum. Yakında buraya da gelecekler diyerek onları uyarmaya çalıştı. Batıya, güneye ve doğuya doğru ilerliyorlar. 3 kabile, 300 ork. Hızlı ayak sesleri duyuldu. İşte kaynatılmış bitki özü dedi bir kız sesi. Ah, demek böyle görünüyorlarmış. Ama kardeşlerin yanına git dedi erkek yine aynı ses tonuyla. O anda cüceye sanki bacağını kaynar yağın içine sokmuşlar gibi geldi. Çığlık atarak bağırdı. Etrafındaki dünya bir anda karardı. Ama dedemin anlattığı gibi uzun bir sakalı yok dediğini duydu genç bir kızın. Biraz hayal kırıklığına uğramış gibi çıkıyordu sesi. Babamın sakalı daha sık, bununki tiftilmiş yüne benziyor. Üzerine altın ya da değerli taşlar var mı acaba? Birisi yanına yaklaştı. Ninem masal anlatırken bunların çok zengin olduğunu söylerdi hep. Buraya gel. Onun üzerine öyle arayamazsın. Yakışık almaz. Tunk dil gözlerini açtı. Çocukların bağırıştıklarını ve yanından uzaklaştıklarını duydu. Doğrularak etrafına baktı. Çevresinde 9 çocuk oturuyordu. Yaşları 4 ile 14 döngü arasındaydı. Ve ona biraz merak ve biraz da korkuyla bakıyorlardı. Üzerlerindeki kıyafetler basit ve ucuzdu. Bacağı sargıdaydı ve hala zonkluyordu. Fakat ağrıları dinmiş, ateş de düşmüştü. Ona iyi bakmışlardı. Frakka sizinle olsun diyerek selam verdi. Neredeyim ve beni kim iyileştirdi? Bizim gibi konuşuyor dedi kızıl saçlı, kepçe kulaklı bir çocuk hayretle. Aralarından en büyük olan ve saçlarını iki örgü halinde toplamış olan kız gülümsedi. Tabii ki bizim gibi konuşacak, ne sanıyordun? Kız başıyla selam verdi. Benim adım Ava. Annem 5 güneş batımı önce çamura düştüğünü gördü. Opsça ve diğerleri seninle ilgilendiler. Ava adı Jemte olan sarışın bir kıza yetişkinleri çağırmak üzere gönderdi. İyi misin, aç mısın? 5 güneş batımı mı? Kısa bir süre uyuduğunu sanmıştı. Karnı guruldadı. Evet, sanırım açım ve susadım. Gülümsedi. Etrafındaki çocuklar ona evini, Fırala, Sunja ve ufak Kenay'ı hatırlattı. Bana çok meraklı göründünüz. Bu lafın arkasından yağmur gibi sorular yağdı üzerine. Hangi cüce ülkesinden geliyorsun? Zengin misin? Yanında altın ve elmas var mı? Kaç ork öldürdün? Hepiniz böyle kısa mısınız yoksa uzun boylular da var mı? Taşları çıplak ellerinizle kırabiliyor musunuz gerçekten? Sakalı neden bu kadar kısa? Tek bir adın mı var yoksa? Durun durun, Tunk dil güldü. Tek tek sorun. Sırayla gideceğiz ama önce ailelerinize güzel çayırda gördüklerimi anlatmalıyım. Çocuklara gördüğü iğrençlikleri anlatmayacaktı. Bunu ebeveynleriyle görüşecekti. 5 güneş batımı önce, ateş yüzünden bayılmadan önce gördüğü açık renk saçlı kadın içeri girdi. Kolunda içinde iştahçı kokuların yükseldiği bir sepet taşıyordu. Adım Remsa diyerek tanıttı kendini. Benim adım Tunktil. Hayatımı kurtardınız ve bunun için size ömür boyu minnettarlık duyacağım. Ama şimdi çocukları göndermelisiniz, dedi sessizce. Neden diye sordu Jemta yaramaz bir edayla. Ona gülümsedi. Anlatacağım kötü şeyleri duymaman için. Güzel çayıra yapılan saldırıyı mı diyorsun diye sordu kadın. Sürekli bunu sayıkladın. Hayır, gerçekten oldu bu. Orklar, buradan gitmelisiniz. Güneye, doğuya ve batıya doğru ilerleyen yaklaşık güzel kişilik 3 birlik var. Sizi ve sahip olduğunuz her şeyi yok edecekler. Kaçın diye yalvardı kadına. Remsa cücenin alnını kontrol etti. Hayır, ateşin düşmüş. Demek ki bu yüzden değil dedi düşünceli bir şekilde. Doğru mu yani? Cücenin battaniyesi üzerine ekmek, süt, peynir ve jambon koydu. O patçaya da haber vereceğim. Kuleli mezraya haberci göndereceğiz. Kraliyet temsilcisi ne yapacağını bilir. Ama buraya geliyorlar diye karşı çıktı ağzındaki lokmayı çiğnerken. Açlığa daha fazla dayanamamış ve jambondan bir lokma almıştı. 5 güneş batımı ateşler içinde yattın Tuntil. Burayı hedef alsalardı, çoktan gelmiş olurlardı diye tahminde bulundu. Ama yine de bir nöbetçi görevlendiririz. Kuleli mezrada ulak var mı? Bu atlılar da haber güvercinleri, korunaklı ülkenin büyük şehirlerine giden en kestirme yolları bilirlerdi. Hizmetleri çok pahalı olsa da çok hızlı çalışırlardı. Haber mi iletmek istiyorsun? Yanına birini gönderip mektubu? Sağ ol ama ben yazma biliyorum diyerek teklifi nazik bir şekilde reddetti. Kadının kendisini eğitimsiz biri olarak görmesine alınmadı. Zira insanlar arasında bile okuma yazma sanatını bilen çok fazla kişi yoktu. Kağıt ve mürekkep yeterli. Ulak onu şehre bırakır. Mektubun Eleanor'daki Magus Lot Aynan'a ulaşması lazım. Kadın başını sallayıp cücenin bandajını kontrol etti. Neredeyse bacağını kaybedecektin. Bir güneş batımı daha geçmiş olsaydı sana tahtadan bacak yapmak zorunda kalacaktık. Tuzak eski ve paslıydı herhalde. Yemeğini ye şimdi ve dinlen. Kadın cüce huzur içinde yemek yiyebilsin diye çocukları dışarı kovaladı. Ancak hepsi çok geçmeden kikir diyerek yine geri geldi. Bu sefer yanlarına kağıt ve mürekkep getirmişlerdi. Bir süre sonra çocuklar yanından ayrılmaz oldular. Cüceleri sadece masal ve hikayelerden bildiklerinden bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyorlardı. Magus'a göndereceği mektubu yazarken her hareketini dikkatli bir biçimde izlediler. Cüce güzel çayırda yaşananları tüm ayrıntıları aktarıp kara elf ve okların planlarını, ölü ülkenin efendisinin Nod'un olduğunu ve diğer tüm ayrıntıları kağıda geçirdi. Umarım vaktinde yetişir diye düşündü kaygılı bir şekilde. Güvercinlerden birinin kaybolması ihtimaline karşı mektuptan iki tane hazırladı ve sonra yorgun bir şekilde yeniden yatağa uzandı. Çocuklar cücenin işini bitirdiğini fark eder etmez yeniden sorular yağdırmaya başladılar fakat cüce onlara başka bir soruyla karşılık verdi. Kara Semer'in nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben biliyorum dedi Cemta gururla. Buradan yaklaşık 300 mil kadar uzakta. Babam yakından bir yol geçtiğini söylüyor. Eskiden tüccardı ve korunaklı ülkedeki tüm yolları bilir. Ayağı fırlayıp rüzgar gibi dışarıya çıktı. Biraz sonra kısa boylu, gri saçlı, opaçayla geri döndü. Tunkdil sevinçle yanlarında bir kupa bira getirdiklerini gördü. Kara Semer mi? Garip bir yer dedi adam. Evet oradan geçen bir yolu var ama son milleri bir ormanın içinde kalıyor. Cücenin haritasını alıp yolu işaretledi kabaca. Dağı görmemen imkansız. Ağaçların üzerinde alçak siyah zirvesini göreceksin. Alçak mı diye hayretle sordu cüce ve birayı teşekkür ederek aldı. Çocuklar yaklaşıp merakla dinlemeye başladılar. O parça başını salladı. Palandiel'in ormanın ortasına öylece attığı bir sabun parçasına benziyor. 400 adım yüksekliğinde 1 mil, 200 adım uzunluğunda da 300 adım genişliğinde sonra da anlattığını göstermek için bir peynir parçasını aldı ve dikdörtgen şeklinde keserek üzerine yarları betimleyen çentikler açtı. Bunlar yağmur ve rüzgarla oluşmuş dedi çocuklara. Hatırlıyorum tepeleri yassı olduğundan bunlara masa dağları da denir dedi Tunkdil. Onları Magus'un kitaplarında görmüştüm. Bu dağların gerçekte nasıl göründüğünü hayal etmeye çalıştı. Tüccar dağı tarif ederken cücenin aklına bunlarla ilgili bir efsane anlatıldığı geldi. Ancak tam olarak hatırlayamadı. Yine de 300 mil unuttuğu şeyi hatırlamak için yeterli bir mesafeydi. Orada ne yapacaksın? Yakınlarında Magus'un eski bir öğrencisi oturuyor diye cevap verdi. Efendim onun nasıl olduğunu öğrenmek istiyor. İyi olduğunu gözlerimle görmem gerek. O parça Tunkdil'in yaralı bacağına baktı. Yola çıkmadan önce birkaç güneş batımı bekle. Yolda yaranı sürmen ve tedavi devam ettirmen için ilaç vereceğiz yanına. Lord Eanon'a yazılmış mektubu alarak samanlıktan dışarıya çıktı. Size borçlandım dedi Tunkdil minnettar bir şekilde. Boş ver dedi eski tüccar elini sallayarak ve güldü. Gürültücüler bizi uzun zamandır bu kadar rahat bırakmamıştı. Misafiri soruları aç çocuklara bırakarak dışarı çıktı. Sorgulama yine anında başladı. 63 döngü yaşında olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdılar. Sakalın çok daha uzun olmalıydı dedi Cemta şüpheyle. Dedem yerden bitmelerin sakalların ayaklarına kadar uzandığını anlatırdı. Bizler cüceyiz yerden bitme değil. 30 döngüdür sakalım var ancak demirci olduğumdan sürekli yanıyor ve ayrıca birisi onu maviye boyadığından kesmek zorunda kalmıştım diye sabırlı bir şekilde anlattı. Kepçe kulaklı oğlan elini uzatıp sakalına dokundu. Babamınkinden daha sert kılları var diye yorumda bulundu. Çok zor taranıyor ve sonra da örülüyor. Halkıma yakışıyor bu diye sırıttı cüce ve nasıl olduğunu gösterdi. Sakalımızı süslemeyi severiz ve kimin sakalın en uzun ve en gür olduğuna dair yarışmalar düzenleriz. Çok az cüce sadece bıyık, favori ya da keçi sakal bırakır. Çoğu benim gibi görünür. Bunu Lot Aynan'ın kitaplarından öğrenmişti. Çocuklar gülerek kendilerini saman ve otlardan sakallar yapıp samanlığın direklerinden topladıkları reçineyle bunları yanaklarına yapıştırdılar. Tüm yerden bitmelerin yani cücelerin sakalı var mıdır? Evet ve eğer sakalı tıraş edilmiş bir cüceye karşılaşırsanız bilin ki bir suçtan dolayı cezalandırılmıştır kesinlikle. Yüzündeki sakallar tekrar baltasının sapının uzunluğuna erişinceye kadar sürgünde yaşamak zorundadır. Ve sakallarımız çok uzun zamanda uzadığından geri dönmeleri yıllar alır. İnsanlar tarafından yazılmış kitaplardan öğrenilen bilgiler içini çekti. Jem ta kepçe kulaklı çocuğun yüzündeki samandan sakalı çekip aldı. Sürgüne gönderildin. Defol buradan. Birbirlerinin sakallarını çekebilmek için büyük bir mücadele giriştiler bu sefer de. Herkes bir diğerini sürgüne göndermek istiyordu. Sonunda Rems içeri girdi ve bu patırtıya bir son verdi. Çocuklar yüksek sesle protesto ederek yeni oyun arkadaşlarıyla vedalaştılar. Kadın cüceye içten gülümsedi. Sana güvendiler dedi. Bu iyi işaret. İyi geceler sana Tuntil. Palandiyeli seni çabucak iyileştirsin diye dua ediyoruz. Benden hoşlandılar. Bu kimin aklına gelirdi? Buna sevindi. Bu fırala ve çocukların çok hoşuna giderdi. Döndüğümde anlatacağım çok şey var şimdiden. Bana inanmayacaklardır. Cüce hizmetçinin fularına dokundu ve yatağa uzanarak ellerini başının arkasına kenetledi. Çocukların cüceler hakkındaki sorularına kitaplardan öğrendiklere cevap vermek ağırına gitmişti. Demircinin çocuklarıyla karşılaşmanın zamanı çoktan geldi artık. 4. Korunaklı ülke Gauragar Krallığı 6234. Güneş Döngüsü ilk yaz. Tunkdil'in önüne köylerin yardımın karşılığını ödeme fırsatı çıkmıştı. İlk günün ardından bacağın ağrısı bir nebze olsun geçtikten sonra köydeki küçük demirci atölyesinin ocağının başına geçmişti. Köyün demircisi kolunu kırmıştı ve civardaki köylerin işlerini yapamaz durumdaydı. Cücenin karşılıksız yardımı adamın çok işine yaramıştı. Çocuklar sırayla körüğü basıyor ve sorumluluk isteyen bu iş için aralarında kavga ediyorlardı. Tunkdil ham demir parçalarını korların arasına atıp parçaların kiraz kırmızı renkte parlamasını bekliyordu. Çekicini kaldırıp örsün üzerine kıvılcımlar saçan her darbenin ardından etrafında toplanmış olan çocuklar mutlu kahkahalar atıyorlardı. Demirci cüceye saygıyla gülümsedi. Bu kadar çabuk ve bu kadar kaliteli iş çıkaran birine daha önce rastlamamıştım diyerek övdü onu. Demirciliği icat edenler gerçekten de yerden bitmeler olmalı. Cüceler yerden bitmeler değil. Kusura bakma diyerek gülümsedi adam utanarak. Cüceler demirciliği icat etmiş. Tunkdil gülümsedi. Ne kadar hızlı olursam olayım burada yapılacak daha çok iş var. Karasemer'e doğru yola çıkmadan önce burada bir güneş döngüsü daha zaman geçirmeliyim. Çivi nasıl yapılır diye bilmek istedi Jemta konuşmalarını bölerek. Sen de mi demirci olacaksın yoksa diye sordu Tunkdil kızın sarı saçlarını okşayarak ve ona nasıl çivi yapıldığını öğretti. Kız yaptığı çiviyi ailesine gururla gösterdi ve cüce de kuyu için yeni bir çıkrık yolu yapmaya koyuldu. Öğleden sonra atölyenin sıcağından çıkıp serinlemek ve artık iyice kokmaya başlayan kıyafetlerini yıkamak için su dolu bir fıçının içine yattı. Şimdi tıpkı kovaya daldırılan kızgın demir gibi tıslamaya başlayacağım. Su buz gibiydi ve bir an için sanki nefesi kesilir gibi oldu. Ancak sonra buna alıştı ve tadını çıkararak tamamen suya daldı. Ağzından köpükler çıkararak tekrar su yüzüne çıktı. Gözlerini ovuşturduğu sırada üzerine bir gölge düştü. Demir şangırtısı duyuldu ve burnuna yağ kokusu geldi. Zırhlı biri diye geçirdi içinden Tunkdil ve gözlerini kırpıştırarak karşısındaki duran kişiye baktı. Oldukça etkileyici bir görüntüye sahip 30 yaşlarında bir adam atölyenin duvarına yaslanmış duruyordu. Kollarını göğüs zırhının önünde kavuşturmuştu. Birçok silah taşımasına rağmen üzerine herhangi bir arma ya da nişan görünmüyordu. "Beni mi aradınız efendim?" diye sordu cüce ve fıçıdan çıktı. Üzerine sular damlıyordu. Demirci sen misin diye karşılık verdi adam. Hayır ona yardım ediyorum. Tamir edilecek bir şeyiniz varsa yardımcı olurum. Cüce adamdan başta hoşlanmamış olsa da nezaketini korumaya gayret gösteriyordu. Adam gri gözleriyle elbisesinden içeriye bakmaya, ruhunu görmeye çalışıyordu sanki. Nalları değişmesi gereken iki atımız var bunu yapabilir misin? Elbette siz ata nasıl binebiliyorsanız ben de nal çekmeyi biliyorum. Tunkdil ortamı yumuşatmaya çalıştı ve demirhaneye doğru yürüdü. Yürürken arkasında bir su izi bırakıyor, saçları ıslak bir şekilde sallanıyor ve çizmeleri de bataklıkta yürürmüş gibi ses çıkarıyor olmasına rağmen mağrur bir şekilde devam etmeye gayret ediyordu. Dar çukurlarla dolu yolda doğruca çatışmaya gidecekmiş gibi görünen 6 at ve 4 adam bekliyordu. Yük hayvanın sırtında çeşitli mutfak gereçleri, deri çantalar ve katlanmış 2 ağ bulunuyordu. Kendi aralarında sesçe konuşan adamlar cüce görünce aniden sustular. Ona şaşkınlıkla bakıyorlardı ancak bir şey söylemediler. Cüce adamlardan birine körü basmasını işaret etti. Hava kömürleri kor haline getirdi ve alev alev kıvılcımlar yükseldi. Tungtin'in yüzüne sıcaklık vurdu. Saçları ıslak, hepsileri kısa sürede kurumuştu. Kendini iyi hissediyordu. Paralı asker misiniz efendim diye sordu kendisine yardımcı olan kişiye. Önce kullanacağı çekici, sonra da hamnalı seçti sakince. Diğer askerler topallayan atı atölyeye soktular. Tungtin nalı denemek amacıyla yerleştirdi. Nal uygundu. Ona benzer bir şey dedi adam. Başlarına altın ödülü konmuş ork ve suçluları avlıyoruz. Tungtin demiri kor halindeki ocağa bırakıp beklemeye başladı. İşleriniz yoğun mu diye sormaya devam etti. Ve güzel çayırı yerle bir eden orklar hakkında bir şeyler duydunuz mu? Gavuragar büyük bir yer ve Kral Bururo'nun askerleri her an her yerde olamıyorlar. Durumdan şikayet edemem diye karşılık verdi liderleri. Sohbet burada bitmişti. Cüce nalı şekillendirip atın toynağına uydurdu. Atölyenin içini sarı bir duman kapladı. Biraz sonra adamlardan normalde bu iş için alacağı paranın iki katını talep etti. Askerler parayı pazarlık etmeden verdiler ve oradan uzaklaştılar. Cüce onları çabucak unuttu. Sonunda ayrılık günü gelip çattı. Buna en çok da çocuklar üzülmüştü. Onlara güzel takılar yapan bu küçük adamı çok sevmişlerdi. Tungtin kendisini kurtaran insanlara sayısız kere teşekkür etti. Yardımlarınız olmasaydı o yara beni öldürmüş olurdu dedi ve askerlerden aldığı fazla parayı onlara verdi. Bunu kabul edemeyiz diye itiraz etti o padişah. Onları geri alma. Bir cücenin paradan vazgeçmesi her zaman karşılaşılacak bir durum değildir ve anlamı büyüktür diyerek inatçılığını gösterdi ve para sonunda köylerin keselerine girdi. Remsa ona bitki ilaçları dolu bir kese verdi. Akşamları dinlendiğinde yaranın üzerine sürersin bunu. Yaraların yakın zamanda kapanacaktır. Vedalaşırken tokalaştılar. Sonunda cüce yola koyuldu. Çocuklar bir süre onunla birlikte yürüdüler ama sonunda hava kararmaya ve yağmur bulutları ortaya çıkmaya başladı. Dönüşte bizi ziyaret edecek misin diye sordu Jemta üzgün bir halde. Elbette ufaklık. Sizleri tanım için çok mutlu oldum. Eğer çok çalışırsan iyi bir demirci olur senden. Elini uzattı ancak kız ona sarılıp kendini bastırdı. Artık arkadaş olduk diyerek vedalaştı ve el sağlayarak dönüp koşmaya başladı. Bizi ziyaret etmeyi unutma diye tembihledi ve sonra da ortadan kayboldu. Cüce hala eli ileri uzanmış bir şekilde duruyordu. Coşkun sevgiden çok etkilenmişti. Şuna bak bırak kas diye mırıldandı. Bir kadının kalbini kazanacağıma kim inanırdı? Keyfi yerinde ve aklı konuksever köylere yolunu devam etti. Fakat keyifli bahar günleri sona ermiş görünüyordu. Gökyüzü sürekli kapalıydı ve durmaksızın yağmur yağıyordu. Tungtin'in deri çizmeleri yavaş yavaş yumuşamaya başlamıştı. Ayakları şişmişti ve sürekli üşüyorlardı. Hava muhalefet dışında yolculuğu sorunsuz geçiyordu. Yine de aklı kara elfin söylediklerinde ve ölü ülkenin ilerleyişiyle orklardaydı. 9. ayrımın sonu, sayfa 128.